İsa Mesih'in habercisi Petros'tan her yere, Pontos'a, Galatya'ya, Kapadokya'ya, Asya'ya, Bitinya'ya dağılmış olan seçkin göçmenlere. Babamız Tanrı'nın ön bilgisi uyarınca, ruhun kutsamasıyla İsa Mesih'in buyruğuna uymak ve onun kanı üzerinize serpilmek için seçilmiş olan sizlere kayra ve esenlik çoğalsın. Böyle okuyoruz 1. Petrus mektubunun 1. bölüm 1 ve 2. ayetlerinde. Bu iki ayetin yorumunu daha önceki programımızda yapmıştım. Şimdi 3. ayete geldik. Şöyle diyor 3. ayette. Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve Babası kutlu olsun. Sınırsız acıması uyarınca yeniden doğmamızı sağladı, bizleri diri umuda kavuşturdu. Bunu İsa Mesih'in ölüler arasından dirilmesiyle sağladı. Değerli dinleyicilerimiz, burada kullanılan övgü sözcüğü yeni antlaşmanın hiçbir yerinde Ademoğlu için kullanılmıyor. Tanrı insanı övmez. Tam tersine insan tarafından övülmesi gereken Baba Tanrı'dır. Bugünkü kültürümüzde babaların oğullarını övdüklerini duyuyoruz, değil mi? Babasını öven oğullara rastlamak zordur. Hele oğul belirli bir yaşa gelsin, hemen babası ile arasında çelişkiler başlar. Ama biz Mesih imanlıları Baba Tanrımızı övmeliyiz. Çünkü O her açıdan övülmeye layıktır. Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve Babası diye yazdı Petrus. Tanrı, Rabbimiz İsa Mesih'in eşsiz bir şekilde babasıdır. Rab ise ölümden dirildiği günün sabahı Mecdelli Meryem ile konuşurken bu ayrımı belirtmişti. Benim babamın ve sizin babanızın, benim Tanrımın ve sizin Tanrınızın yanına çıkıyorum demişti. İsa Mesih, tanrısal üçlüdeki konumundan dolayı Tanrı'nın oğludur. İsa ile Tanrı birbirine eşittir. Ama bizler için bu böyle değildir. O bizim yeniden doğmamızı sağlamıştır. Yeniden doğmamız kutsal ruhun işlevidir ve bu temelde ona baba diye sesleniyoruz. Bunun altını yeniden vurgulayayım değerli dinleyicilerimiz. İsa Mesih, tanrısal üçlükteki konumundan dolayı Tanrı'nın oğludur. Kutsal ruhtan aldığı esinle Petros, bizi diri umuda kavuşturdu diye yazarken, yaşayan umudumuz İsa Mesih'in ölümden dirilişi temeli üzerine kurulmuştur demek istiyor. Değerli dostum, Mesih Tanrı'nın ruhu aracılığıyla ölümden dirilmiştir. O, kendi büyük merhametiyle yeniden doğmamızı sağladı. İsa Mesih'i ölümden diriltmekle bizi yaşayan diri bir umuda kavuşturdu. Mesih, Tanrı'nın ruhu aracılığıyla ölülerden dirildiği için bu ayet de kutsal ruhtan söz etmektedir. Bu diri umut nasıl sağlandı? Mesih İsa'nın kanı sayesinde. Bu kan sayesinde yaşayan bir umudumuz vardır. Kansız bir beden ölüdür. Bedenin yaşaması için damarlarında kan dolaşması gereklidir. Bizim bugün böylesine yaşayan bir umudumuz var. Çünkü Mesih'in kanı bizler için döküldü. Bizlerin yaşaması için O öldü. Çünkü bizim günah cezamızı O ödedi. Böylece Tanrı İsa Mesih'i ölümden diriltmekle bizi yaşayan bir umuda kavuşturdu. Petros, Mesih'in dirilişini vurguluyor. Mesih'in dirilişi, Petros'un Pentekost günü yaptığı konuşmanın da temelini oluşturmuştur. Tanrı, bu İsa'yı ölümden diriltti ve biz hepimiz bunun tanıklarıyız diye kutsal ruhun gücüyle konuşmuştu o gün Petros. Mesih'in öbür habercileri gibi Petros, mektuplarını yazarken Mesih'in dirilişini ölüp ama ölümü yenerek dirilişini temel alır. Pavlos'un da aynı konuya ağırlık verdiğini görüyoruz. İsa Mesih bizim suçlarımız için acı çekmiş, günahlarımız için ölmüştür. Aklanmamız için de ölümden dirilmiştir, ölümü yenip dirilmiştir dostum. Öyle ki biz Tanrı'nın önünde durabilelim. İsa yalnızca bizleri günahtan kurtarmakla kalmamış, Tanrı'nın önünde durabilmemiz için bize kendi doğruluğunu vermiştir. Petrus, Tanrı'nın bizler için geçmişte yaptıklarını tarif ettikten sonra gelecekten söz etmeye başlayıp şöyle diyor 1 Petrus 1. bölüm 4. ayette. Bizi bozulmaz, yozlaşmaz, solmaz mirasa atadı. Bunu göklerde sizin için saklamaktadır. Nedir bu bozulmaz miras değerli dinleyicilerimiz? Aynı zamanda çürümez bir miras diye çevrilen bu söz, mirasımızın yok edilemez nitelikte olduğunu gösteriyor ve kurtuluşumuzun bu gelecekteki yönlerini açıklıyor. Mesih İsa'daki bu mirasımız öyle bir şeydir ki hiçbir şekilde zarar göremez. Onu ne ateş yakabilir, ne pas tutar, ne de güveler yer. Bu miras bozulmaz, yozlaşmaz ve solmaz. Yozlaşmaz derken lekelenmez, kirlenmez anlamı ortaya çıkar. Yani mirasımız çürümez, lekesiz ve solmaz bir mirastır. Lekesiz olması mirasımızı hiç kimsenin ve hiçbir şeyin lekeleyemeyeceği ve kirletemeyeceği anlamına geliyor. Bu miras yasal ve temiz bir miras olacaktır. Lekesiz demek, bu miras mükemmel bir durumda demektir. Hiçbir kir ya da iz onun paklığını söndüremez. Yani günah görmez bir şey. Aynı zamanda bu miras solmaz bir mirastır. Mesih İsa'daki mirasımızın eskimeyeceğini gösteriyor bu. Mirasımız eskimiş, bozulmuş ve değersiz bir şekilde olmayacaktır. Hiçbir zaman. Solmaz demek, söz konusu mirasın değer, yücelik ya da güzelliğinden asla bir şey kaybetmeyeceği anlamına gelir. Yani zaman görmez, yani zaman dışı bir şey. Para borsalarına baktığımızda parasal değerlerin bir gün içinde bile nasıl eriyip gittiğini görüyoruz. Dünyasal miraslara ne olacağı hiç belli olmaz. Bazen bakarsınız, mülkünüzün değeri para piyasasındaki dengesizlikler yüzünden düşüvermiş. Bazen vasiyetnamelere isimleri belirtilmeyen kimselerce itiraz edilir ve sadece bize ait olduğunu sandığımız mirasa başkaları da konar. Bazen de insanlar miras hakkı olduğu halde teknik engeller nedeniyle bu mirasa konamazlar. Ama İsa Mesih'teki bu göksel miras zaman içerisindeki değişikliklere tabi değildir. Ve inanlının bu miras hakkı kesin bir şekilde güvence altına alınmıştır. Bu hak imanlı için cennetin emniyet kasasında saklanmaktadır. Orada güvenliktedir. Evet, bu miras sizin için göklerde saklıdır. Bunu göklerde sizin için Tanrı'nın kendisi saklamaktadır değerli dostum. Bundan daha güvenli, daha sağlam bir şey olabilir mi? Göklerde bizim için Tanrı'nın kendisi saklamaktadır. Saklı sözcüğü mirasımızın korunduğu anlamına geliyor. Baba Tanrı, Oğul Tanrı ve Kutsal Ruh Tanrı bizim için mirasımızı korumaktadır. Bundan daha iyi bir güvenlik sistemi bulamazdık. Bu konuda size bir örnek vereyim. Bir adama çok güzel bir villa miras kalmıştı. Ancak villanın sahibi öldüğü gece yangın çıktı ve ev yanıp kül oldu. Üstelik sigortası da yoktu. Kendisine miras kalan o harika ev sonuçta duman olup uçtu. Değerli dostum, imanlılar olarak biz çürümez, bozulmaz, yanıp kül olmaz bir mirasa sahibiz. Bu harika mirası dört gözle beklemeliyiz. Petrus bu ayeti imanları uğruna acı çeken ve baskı gören Yahudi imanlılara yazmıştı. Bu Yahudiler memleketlerini ve miraslarını terk etmek için zorlanıyorlardı. Ataları Mısır'dan kurtarılmıştı ve vaat edilen ülkenin umuduyla çölde dolaşmışlardı. Tanrı'yı dünyanın yaratıcısı ve kendilerini Mısır'dan çıkaran kurtarıcı olarak övüyorlardı. Bununla birlikte Petrus'un yazdığı imanlılar, ben ve sizler de dahil olmak üzere Tanrı'yı beden almış oğlun yani Rab İsa Mesih'in babası, yeni yaşamın ve ruhsal kurtuluşun kaynağı olarak övüyorlardı. Tanrı bunların yanı sıra yaşayan ölümsüz bir umut da veriyor. O bizleri kutsal ruhun yenilemesiyle kendisine oğullar, kızlar olarak aldı. Bununla birlikte bizlere dünyada değil, gökyüzünde bir miras hazırlamaktadır. Birisi bu mirası şiirsel bir dille şöyle ifade etmiştir. Mirasım hep yenidir, asla çürümez. Orada hep gündüz var, gece de gelmez. Yüreğim anlatılmaz sevinçle coşar. Çünkü orada hiçbir şey eskimez. Ne yazık ki değerli dinleyicilerimiz, içinde yaşamakta olduğumuz bu çağda gözlerimiz, bizi beklemekte olan mirasımızdan kaymış, dünyevi ve değersiz şeylere dikilmiştir. Çünkü biz hep yaşadığımız anı düşünüyoruz. Petrus bu mektubunda gözlerimizi geleceğe doğru göklere kaldırmamızı talep edip şöyle der. Çağın sonunda açıklanmaya hazır kurtuluş için Tanrı'nın gücüyle bir kaledeymiş gibi imanla korunmaktasınız. 1. Petrus 1 ayet 5. Korunmakta olan sadece imanlının mirası değil, imanlıların kendileri de Rab tarafından korunmaktadırlar. Tanrı'nın halkını seçmesi asla boşa değildir. Ezelden seçiliyoruz, şimdiki zamanda kurtarılıyoruz ve gelecekteki sonsuzluk için korunmaktayız. Bu nedenle bir Mesih inanlısı sonsuza dek güvenlik içerisindedir. Tanrı'nın gücüyle bir kaledeymiş gibi imanla korunmaktasınız sözü, Tanrı'nın korumaya yeterli olan gücünü dile getiriyor. Korunma sözcüğü herhalde buradaki en harika sözcüktür. Tanrı'nın gücüyle korunuyorsunuz. Hem de nasıl? Bir kaledeymiş gibi korunuyorsunuz. Son derece cimri bir adamın öyküsünü dinlemiştim. Bu adam fazla masrafı olmasın diye mezar taşının üzerine bir tek sözcük yazılmasını vasiyet etmiş. Bu korunmak sözcüğüymüş. Bu ayetten alınan sözcük bildiğim en büyük sözcüklerden biridir. Bu adam korunmak sözcüğü ile açığa çıkacak olan kurtuluşa kavuşmak üzere korunduğunu anlatmak istemiştim. Elçi Pavlos da Filipililere yazdığı mektubunda aynı şeyi şöyle dile getirdi. Onun için şuna kesinlikle inanıyorum, buna güvenim var ki sizlerde yararlı bir iş başlatan Tanrı, onu Mesih İsa'nın gününde sonuçlandıracaktır, sona getirecektir. Kardeşim, Tanrı'nın sizi koruyacağına inanıyor musunuz? Ah, bedenin işlerine güven duyulmasından artık bıktım. Bazıları şöyle düşünüyor. Eğer bir takım kurallara uyarsam, eğer dinsel kuralları yerine getirirsem, herhangi bir ibadet yerine ya da kiliseye gidersem, sadakamı verirsem, orucumu tutarsam yeterli bir imanlı olabilirim. Acaba bu kişiler bu kurallara uyarak bizim ulaşamadığımız dinsel bir düzeye ulaşabilmişler midir? Hayır, asla ulaşamazlar. Bana yeterli misin diye sordukları zaman hayır diye yanıt veriyorum. Hayır, yeterli değilim. Hayır, Tanrı'nın İsa Mesih'teki yüce çağrısı uyarınca benim için öngördüğü ödülü almak için Rabbin inayetinin bende çalışmasını istiyorum. Yeterli değilim, tatmin olmuş değilim. Sevgili dinleyicilerim, sizleri biraz şaşırtacağım şimdi. Şunu söylemek istiyorum. Siz imanlı bir yaşam süremezsiniz. Belki de şaka yaptığımı sanacaksınız. Ama kutsal yazılarda Tanrı'nın sizden imanlı yaşamı sürmenizi istediği bir ayet gösterin bana. Tanrı bizden böyle bir şey beklemedi. Dünyada yaşadığım sürece eski benliğim benimle birlikte olacaktır. Bazen bu eski benliğim ortaya çıkıyor. Arada sırada öfkeleniyorum. Harika bir insan olan karıma bile bazen ağzımdan kötü sözler çıkıyor. Tabii sonradan onun gönlünü alıyorum. Özür diliyorum. Gidip ona sarılıyor, özür diliyorum. O da beni bağışlar. Bağışlamak ve bağışlanmak harika bir şeydir. Ancak hepimiz o eski benliklere sahibiz. Ve bir takım dinsel kurallara uyarak bu benlikten kurtulamıyoruz. Şehir çöplüğüne bir kilo parfüm dökseniz bile pisliği ne kadar değiştirebilirsiniz? Arkadaşlar, eski benliğimiz vardır ve biz bunu değiştiremiyoruz. Evet, gidin şehir çöplüğüne istediğiniz kadar parfüm dökün. Oradaki o çöplük, o koku oradadır. O çöplük değişmez. İşte bizim eski benliğimiz vardır ve bunu değiştiremiyoruz. Keşke değiştirebilsek ama değiştiremiyoruz. Bizi değiştirmekte olan Tanrı'nın ruhudur. Müjde burada başlıyor. Tanrı'nın sevinç haberi burada başlıyor. Bizi değiştirmekte olan Tanrı'nın ruhudur. Bu ruh aynı zamanda bu işi yapmakta olduğu güvencesini bize vermektedir. Evet değerli imanlı kardeşim, bugünden başlayarak onunla gökyüzünde buluşacağınız güne dek korunmaktasınız. Rab sizde bir iş başlattı ve onu Rab sonuca getirecektir. Korunuyorsunuz. Bu bize kurtuluş güvencemizin %100 garanti olduğunu gösteriyor. Gördüğümüz gibi bunun da yolu İsa Mesih'le kişisel bir ilişkiden geçmektedir. Şimdi bu mektubun en önemli ayetine geldik. 1. Petrus 1. bölüm 6. ayette şöyle diyor. Bu nedenle şimdi kısa bir süre çeşitli denemeler sonucu acı çekmeniz gerekiyorsa da sevinçle coşmaktasınız. Mesih İsa'ya iman etmiş olan bir kimse, evet bedenlerimizin kurtulacağı ve görkemli bir mirasa sahip olacağımıza inanır ama bunun diri umudu içinde sıkıntılar ve denenmelerde de büyük bir sevinçle coşabilmelidir. Kıvanç duymamız gereken nokta mirasımızın korunduğu değil, denenmelerde bu mirasa sahip olduğumuzun kanıtıdır. Emin olabiliriz ki Petrus'un bu mektubunu gönderdiği Mesih inanlıları, Mesih'e olan iman ve tanıklıkları nedeniyle elem ve sıkıntı çekiyorlardı. İmanlının elem çekmesi ve güvencesi her şeyden çok sevinç yaratır. Tanrı güvence ve elem aracılığıyla kardeşim bizleri sevinçle doldurur. Baba Tanrımız merhameti uyarınca bizleri kendi çocukları yapmış, İsa Mesih'i ölümden dirilterek bizlere yeni bir doğuş ve yaşayan bir umut vermiştir. Bununla da kalmamıştır. Bizleri gelecekte bekleyen olağanüstü güzel bir miras için hazırlamaktadır. Evet, Petrus onlara Mesih inancının akla sığmayan bir yönünü, sıkıntı ve üzüntü anında dahi yaşanılabilen sevinci anımsatıyor. Bu sevinç onlarda iki yönlü olmaktadır. İlkin korunmakta olan bir halk, yani Mesih imanlısı için saklanan miras nedeniyle sevinçle dolmalılar. Sonra da çeşitli denenmelerin sadece kısa bir zaman için olduğunu ve bunun karşısındaki yüceliğin sonsuzluğa dek süreceğini bildikleri için seviniyorlar. Elem ve sıkıntının gerçekten ne olduğunu kendi yaşamında tecrübe etmiş olan Pavlos, Korintos'taki imanlara yazdığı ikinci mektubunda elemin yarattığı değerlerden şöyle söz etti. Çünkü şu gelip geçici hafif acılar bizde ne sınırı ne de kısıtlaması olan sonsuz yücelik oluşturmaktadır. Değerli dinleyicim, Petrus bundan kıvanç duyasınız derken onlara sevinçle coşmaktasınız diyor. Neden coşuyorlar? İyi olan bir şeyden dolayı mı? Hayır, çeşitli denenmeler sonucu coşuyorlar. Petrus bu şekilde birbirine zıt iki sözcüğü yan yana kullanmış oluyor. Sevinçle coşmak ve denenmeler. Dünya anlayışında bu saçma sapan bir kavramdır. Ama Tanrı'nın hesap defterinde en değerli bir formül olarak belirtilir. Petrus, dünyadayken denenmelere dayanmamız için bize bazı sebepler gösteriyor. Birincisi, denenmeler kısa bir süre içindir. Sonsuzlukla kıyaslanamayacak kadar kısa sürecektir. Ne yazık ki günümüzde bakışlarımızı sonsuzluk yerine yaşadığımız şu ana çevirmiş durumdayız. Psikoloji ve materyalizm yaşantımızın her hücresine sızmış durumdadır. Bunlar bireyselliğimizi geliştirmemiz gerektiğini anlatır. Yani psikolojiye göre hiç derdimiz olmayacaktır. Derdimiz ve zorluklarımız varsa iman yaşamımızda bir sorun var demektir. Değerli kardeşim, hiç de öyle değil. Kendimize ve sorunlarımıza bakmaktansa yüce Tanrımıza ve bizim için hazırladığı yüce mirasımıza bakmalıyız. bedensel gücümüzle eski benliğimizi düzeltmeye ve geliştirmeye çalışmaktan vazgeçmeliyiz. Bizi geliştiren Tanrı'nın kendisidir. Bizleri iman yaşamımızda olgunluk düzeyine ulaştıran O'dur. İlginç şekilde Tanrı'nın bizleri olgunlaştırma yolu çeşitli denemelerden geçirmektir. Bundan daha önceki bölümlerde de söz etmiştik. İsa bizlere kaygılanmayın demektedir. Bu dünyada sorunlarımız olacağını dile getirmiştir. İbraniler mektubunda Tanrı'nın bizi denemelerden ve sınavlardan geçirdiği yazılıdır. Yeni Antlaşma yazarlarından Yakup, denemelerin Tanrı'dan geldiğini söylemektedir. Bütün bunlara ek olarak şimdi Petrus aynı şeyi söylüyor. Tanrı'nın bizleri elemler ve sıkıntılar aracılığıyla olgunlaştırdığını öğretmek pek kulağa hoş gelen bir öğretiş değildir, biliyorum. İnsanlar kendilerinin çok önemli olduklarını ve kendi başlarına büyük şeyler yapabileceklerini öğrenmeyi tercih ederler. Oysa sevgili dinleyiciler, Tanrı'nın ruhu yüreklerimizde ve yaşamlarımızda işlemeye başlamadıkça biz bir hiçiz. Tanrı'ya sunacak hiçbir şeyimiz yoktur. Oysa Tanrı bize her şeyi sunabilir. Denemelerin yalnızca geçici olduklarını daima hatırlamalıyız. Pavlos da aynı şeyi söylüyor. Çünkü şu gelip geçici hafif acılar bizde ne sınırı ne de kısıtlaması olan sonsuz yücelik oluşturmaktadır. Pavlos burada sözünü bitirmiyor. Sözlerine şöyle devam ediyor. Gözlerimizi görülen şeylere değil, görülmeyenlere dikiyoruz. Çünkü görülen şeyler geçicidir, görülmeyenlerse sonsuzdur. Ellerimizle dokunduğumuz ve çok değer verdiğimiz şeyler aslında gerçek değerden yoksundur. Sonsuzlukla kıyaslandıklarında gelip geçici şeylerdir. Bunlar eskiyen, çürüyen, kolaylıkla lekelenebilen, bozulabilen şeylerdir. Bu dünyadaki her şey çürüyüp gitmektedir. Göremediğimiz şeyler sonsuzdur. Gerçek değere sahip olan şeyler bunlardır. Bu gerçek değer ise elem ve sıkıntı sınanmasından geçerek elde edilir.